Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim hocam.
Nasılsınız, afiyettesiniz?
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Değerli dinleyiciler, birkaç programdır İmam Gazali'yi konuşuyoruz. İhya Ulumuddin, onun böyle klasikleşmiş eseri İhya Ulumuddin'i konuşuyoruz. İmam Gazali'nin ilim yürüyüşünü, yolculuğunu, şahsiyet inşasındaki hassasiyetlerini, gayretlerini konuşuyoruz. İhya deyince onun içerisinde İki bölüm daha vardı. Onu bugün konuşalım diye düşünüyoruz muhterem hocamla. Gazali İhya'da Mühlikat ve Münciyat diye iki bölüm oluşturmuş, yazmış. Yani onlar da o eserin önemli bölümlerinden,
ağırlıklı
bölümlerinden. Onu inşallah konuşalım. Mühlikat neyi kapsıyor? Kelime anlamı ne? Neyi kapsıyor? Münciyat neyi kapsıyor? Din ilimlerinin ihyası diye isim verirken kitabına neden böyle iki bölümü de oraya derc etme gereği duymuş büyük İslam alimi? Onları konuşalım muhterem hocamla diye düşünüyoruz. Hocam buyurun, söz sizde.
Bismillahirrahmanirrahim. İhya-ı Ulumuddin, din ilimlerinin canlandırılması, evet, yaşatılması anlamında bir isim.
İhya, canlandırma.
İhya, canlandırma. Evet. Bu isimde bir defa bir hasretin yankılanışı var.
Evet.
Yani Gazali rahmetullahi aleyh, din ilimlerinin bütün bol kitaplara rağmen öldürüldüğünü düşünüyor.
Evet.
Yani din ilimlerinin başta fıkıh ilmi olmak üzere mecrası dışına taşırıldığı şeklinde bir kanaati var ki bu kanaatte %100 haklı.
Evet.
Özellikle fıkıh ilminde ki kitabını başlatırken de Hiyâlü'l-Muddin'de ilimle başlıyor. İlmin tarifi ve ayrıntılarıyla başlıyor. Fıkıh ilminin zayi edildiğini düşünüyor. Aynı şekilde kelam ilmiyle ilgili mesela ciddi tespitleri var. Kelam ilminin avamın zihninin sulandırılmasına sebep olacak şekilde kullanıldığını düşünüyor.
Kaygı duyuyor.
Kaygı duyuyordan ziyade görüyor.
Evet.
Görüyor. Yani insanların ahiret için öğrenilecek şeyleri ahireti batırmak için kullandıklarını görüyor.
Evet.
Yani bir deyim yerindeyse inşallah benzetmemiz doğru olur. Yani doktorların insan kestiğini görüyor.
Evet.
Yani alimler insanlara iman hayatını kurtaracak yerde imanlarına sebep oluyorlar.
Evet.
Gibi yani tıpkı bir doktor benzetmesine benziyor.
Yani sağlık üzerinde bir tür jimnastik yapıyor gibi.
Doktor oynuyor. Hastayla, evet, gibi,
evet,
oluyor. Alimin işte mesela uçsuz bucaksız tartışmaları halkın düzeyine indirmeleri vesaire.
Evet.
Bu sebeple
bazen şimdi de bazı televizyon kanallarında yapılan dini zeminde tartışmalarda yani öyle bir spor şeyi gözleniyor hocam. Yani
ya da kendi cüretini ispat etme, ilmi,
evet, evet,
cedaretini, yani derin bilgilerini ispata yönelikmiş gibi sanki. Belki şahsın niyeti o değildir ama yani neticede o noktaya ulaşılıyor.
Gidiyor, evet.
Gazali, evet, rahmetullahi aleyh bu gidişata bir tur demeyi düşünüyor. Zaten başının döndüğü döneme aittir Hiyâ-ül-Umuddin. Gazali yani 40 yaşlarına geldiğinde ki 20 yaşında eser vermeye başlıyor. 40 yaşına geldiğinde başı dönüyor bir miktar.
Demek istiyoruz? Başı dönüyor.
Başı dönmekle şunu istiyoruz. Yani siyasi olaylar bunaltıyor onu. Gerçekten bunalacak kadar yoğun çetrefilli olaylar var. Selçukluların bir tür parçalanma dönemi. Onun evet. dönemi. Yani o Alparslan'dan sonraki heybetli günler yok. Melikşah'a bile rahmet okunuyor. Melikşah'a evet. rahmet okunuyor o dönem. Cinayetler ard arda geliyor.
İşte, ya daha önce de işte Batınilik, Hasan Sabbah, Haşhaşiler
yoğun baskı yapıyorlar. Evet. Onu da bir miktar rahatsız ediyor evet. Haşhaşiler. Yani bir ikincisi ümmetin önünde durması gereken ve o zor dönemde madde ve manada başta durması gereken alimler, tasavvuf erbabı, yani kişiliği ümmetin sorumluluğunu taşıması gerektirenlerin bunu yapamadıklarını da görüyor. Yani birbirleriyle cedelleşiyorlar. İlim talebelere çok ağır meseleleri indiriyorlar. Onlar halka yayıyor. Bugünküne benziyor da televizyonla yapılmıyor. YouTube'dan yapılmıyor da camilerde yapılıyor bu işler.
Evet.
Yani o zamanki medreselerde yapılıyor.
Evet.
Diyelim. Bir taraftan da onun döneminde Haçlılar hazırlık yapıyorlar Kudüs'ü almak için. Bunlar yani Gazali'nin başını döndürüyor.
Evet.
Derin bir tefekküre dalıyor. İhya-ül-Umuddin o günlerin eseri.
Evet.
Deyim yerinde ise ben şöyle anlamak istiyorum Gazali'yi. Yani Allah-u Teala onu iyice başını döndürttü. Çünkü her şey Allah'ın kaderiyle döndürttü, döndürttü. Sonunda çare üretmek zorunda kaldı Gazali. O ürettiği çare İhya-ül-Umuddin'dir.
Evet.
Gazali'nin tenkit edildiği şeylerden biri siyasetten uzak durduğu şeklindedir. Bu yanlış. Gazali siyasetle iç içe biridir.
Evet.
Yani valilerle, sultanlarla irtibatı var. Sadece Haçlılarla ilgili saldırı esnasında Mescid-i Aksa'yı işgalleri döneminde, Hatay'ın işgali döneminde bu iki büyük faciada herkes bundan bir şey söyle yapalım diyor. Bu siyasetçi değil, medresesinde bir alim.
Evet.
Yani kalabalık bir ordu gelmiş, ümmetin siyasi sorumluluğunu taşıyan adamlar kenara çekilmişler. Yani Gazali ne üretebilir o gün, ne evet. diyebilir insanlara? Dese ne olur daha doğrusu?
Evet.
Dese ne olacak? Ama İhya-ül-Umuddin siyasetin temel şeyleri var içinde. İlim var, Müslümanın günlük hayatı var. Çok güzel pedagojik tespitler var. Pedagoji bölümü diye bir bölüm yok İhya-ül-Umuddin'de evet. ama baştan sona bir pedagog okuduğunda belki 500 sayfa not çıkaracağı kadar malzeme var onda. Ondan sonra ibadetlerin tamamı zaten ibadet mantığı da var ve Gazali'nin asıl çalışma alanı kalp terbiyesi.
İşte belki o mühlikat,
münciyat o bölümdür.
O bölüm.
Kalp eğitimi
zaten
bölümü.
Bir de hocam yani böyle bir başlık şimdi yani bizler de medyanın içindeyiz. Yazı yazıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi siz konuşmalar yapıyorsunuz. Bir gündem belirliyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani ben şunu konuşayım Kayseri'de, şunu konuşayım ne bileyim işte İstanbul'un falanca semtinde diye. O tespit ederken de siz diyorsunuz ki bu ihtiyaçtır. Hitap edeceğim insan topluluğu için ihtiyaçtır diyorsunuz. Herhalde İmam Gazali de diyor ki ben ümmetin gündemine onları helake götürecek riskli alanları işaret edeyim. Kurtuluşlarına vesile olacak alanları göstereyim gibi değil mi? Böyle bir
aynen öyle.
Hassasiyet
şüphesiz.
Söz konusu.
Aynen öyle yani zaten bir alim yaşadığı toplumun dertlerine çare bulmayacaksa kendi kapasitesince şüphesiz. Kitap yazmasının bir manası yok ki her şey yazılmış zaten.
Evet.
Yani Gazali'den 200 sene önce de bu kitaplar yazılmıştı. Yani Kuşeyri Risalesi'nden Muhasibi'ye kadar bir sürü yazılmış kitaplarımız var. Muhasibi ondan çok daha güzellerini yazdı ama tabi'in döneminin sorunlarını gündeme getiren bir üslupla yazdı. Gazali yaşadığı asrın sıkıntılarına çare üretmek için yazan birisi. onun mesela batinilik sıkıntısına karşı yazdığı eseri bunu gösteriyor. Felsefenin çizmeyi aşmış tavırlarına karşı yazdığı eseri bunu gösteriyor. İhya-ül-Umuddin'de neredeyse %100 diyebileceğimiz şekilde böyle bir eserdir. Yani yaşadığı çağda Müslümanın kalp dünyası sorunludur. Kardiyoloji sorunları yaşıyor Müslümanlar. Evet. Yani kalpte sıkıntı var.
Aslında bu bütün zamanlarda.
Onu şimdi söyleyeceğim. Yani kendi sorunlarını keşfetmiş ama ne hikmettir ki bugün Gazali'nin 3-4 tane başlığı, modern bir başlık yapılsa bu kitap bugün gerekiyor da yazılmış kadar taze. Zaten Gazali bugün Türkiye'de, İslam aleminde, Hindistan'da, her yerde canlı bir kitap olarak bırakan odur.
Evet. Yani herkese eski, bir tekabül eden bir...
Herkese tekabül ediyor ve zaman eskitemiyor onu.
Evet.
Ana konularla ilgileniyor.
Evet.
Mesela sadece batinilik deyip bıraksaydı, ki Gazali'de çok mesela batinilikle savaş var. Fadahül Batiniye diye kitabı var. Yani onların sapıklıklarını anlatan. O olsaydı Gazali'yi şöhret yapan, bilemedin 2 asır sonra Gazali biterdi. Niye? Evet. O ekol çökünce, siyaset sahnesinden çekilince tarihi bir kitap olacaktı. Yani evet. Nasıl diyelim, Endülüs'te bir köyün içindeki bir olayı anlatan bir kitap diye kalırdı.
Evet.
Ama Gazali'ye bugün bakıyoruz. Bugün mesela bir İslam klasiği olarak bir Müslümanın evinde muhakkak bulunması gereken kitaplar sorulduğunda, ya İhya'yı yazmaya bile gerek yok. Yani onun dışında şuradan başlayalım. Yani o bir zaten. Şuradan başlayalım diyeceğimiz kadar değerli bir kitap.
Evet.
Belki İlmihal kitaplarının önüne geçemeyebilir. Yani İlmihal farz bilgi çünkü. Ama İlmihal kitabından sonra bir Müslüman ailece İhya-ül-Umuddin tanımak zorundadır.
Niye? Yani birlikte okumak değil mi?
Ailece. Yani aile olduktan sonra kitaplar 2 türlü. Eş filanca branştansa o onları okuyacak. Hanımı filan branşı biliyorsa onu okuyacak ama bir de aile boyu kitaplarımız var bizim. Mobilyamız
evet.
Gibi.
Evet.
Yani mobilya nasıl
birlikte
ortak kullanım.
Teneffüs edeceğimiz.
Birlikte. Çünkü birlikte okunması daha bir bereket, daha canlılık nedeni olur. Bu sebeple İhya-i Ulumuddin Müslümanlara Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Bütün asırlarda istifade edilecek bir eserdir. Şüphesiz Kur'an değil, şüphesiz hadis-i şerif değil, şüphesiz İmam-ı Azam'ın Fıkhül Ekber kitabı değil. Yani kendi çapında ağırlığı
her
olan.
Her birinin kendi alanında.
Şüphesiz.
Evet.
Yani ama Gazali'nin mesela ilimle ilgili anlattığı ilk 100 sayfası diyelim, ilmin niteliklerini anlatıyor. Bugün algılanacak çok bir şey yok orada.
Evet.
Neden? Öyle bir ilim tablosu çiziyor ki, ah ne güzelmiş deyip bırakacağımız düzeyde bir şeyden söz ediyor.
Evet.
Ama mühlikat münciyat dediği, yani helak eden şeyler.
Biraz açalım hocam.
Açacağız
şimdi,
onları.
Şimdi deyip deyip duruyoruz. Nedir bu mühlikat? Nedir
gelemiyoruz ki hocam. Evet. Ya da mühlikattan çıkamıyoruz bir
evet.
Türlü. Şimdi o bölüm ise, mühlikat münciyat bölümü ise, o gün gerekliydi. Neden? İnsanlar yalan konuşuyorlardı, insanlar ibadetlerini ihmal ediyorlardı. Bugün de gerekli, yalan duruyor hala.
Evet.
Hala sabah namazına kalkma zorluğu var. O günle bugün arasında insanın manevi hastalıkları açısından çok bir fark yok. Siyasi olayların başlıkları değişmiş durumda. Başlıklar değişmiş, içerik aynı.
İnsan... İnsan olarak devam ediyor.
İnsan aynı.
İnsanın kalp problemleri de değil mi? Hastalıkları
yani,
da.
Hastalıkları, sıkıntıları. Yani o günkü şeye mesela caminin önündeki bir dedikodu sebep oluyordu. Şimdi cep telefonu sebep oluyor ama gıybet yapılıyor.
Evet.
O zaman da vardı gıybet. Mühlikattan biri olarak. Bugün de gıybet var. Yarın da olacak, bu kalkmaz. Kalkmaz. Neden kalkmaz? İnsan kendisi dışındaki şeyleri gündem yapmaktan hoşlanıyor çünkü.
Biraz susamıyor isterseniz insan. İsterseniz daha derine gitmeden önce şu mühlikat kelimesi ne anlama geliyor?
Mühlikat.
Münciyat kelimesi ne anlama
geliyor? İki zıt kelime bunlar.
Evet.
Mühlikat ve münciyat kurtarıcılar ve batırıcılar demek.
Evet, mühlikat, batırıcılar.
Mühlikat, batıran şeyler.
Evet, yani helake sürükleyen.
Helak eden şeyler. İnsanı helak eden şeyler var, evet. Manevi alanda tabii.
Evet.
Ve kurtaran şeyler var. Evet. Mesela istiğfar münciyattandır.
Neler saymış böyle aklınıza gelenler hemen... Önümüze şeyi almadık İhya'yı ama...
Hocam İhya'yı alırsak bize en az 10 saatlik program lazım. 10 saatlik lazım
program
yani. Bugün,
lazım.
Bugün 10 saatte anca çıkarız.
Evet.
Dev bir çalışmanın evet. içinden çıkamayız. Şimdi mühlikatta kalp hastalıkları diyor.
Evet.
Kalp hastalıkları. En başta şirk.
Evet.
Bir kalp hastalığı.
Kalp hastalığı.
Kalp hastalığı. Mesela cahillik, cahillik.
Evet.
Cahil kalmak bir kalp hastalığı diyor.
Cehalet, evet.
Kibir. Bir kalp hastalığıdır.
Evet.
Ondan sonra yalan bir kalp hastalığıdır. Haset kalp hastalığıdır. Nefret kalp hastalığıdır. Gıybet kalp hastalığıdır. Dedikodu kalp hastalığıdır. İftira kalp hastalığıdır. Suizan insanlar hakkında art niyetli düşünmek kalp hastalığıdır. Bunun gibi maddeleri sayıyor.
Yani birçok şey saydınız. Mesela... Bunları biz uzuvlarımızla yapıyoruz. Diyelim gıybeti uzuvlarımızla yapıyoruz. Ama dediniz ki kalp hastalığıdır. Değil mi? Yani demek ki farkına varmak gerekiyor
trafo
ki...
Trafo üzerinden sorun konuşuyoruz
evet,
çünkü.
Evet.
Evet, bir insanın parmağında bir çatlak oluyor ama bu beyinle ilgili bir olay.
Evet.
Yani insanın eli kaşınıyor... Ana merkez beyin bunun kaşındığını ikaz ediyor. Her şey yani insanın yönetim merkezinden idare edilince bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifiyle yola çıkabiliriz bu konuda. Efendimiz ne buyuruyor? İnsanda bir et parçası vardır ki o et parçası düzgün olursa insan düzgün olur. O et parçası bozuk olursa insan bozuk olur. Kalptir dikkat edin diyor.
Evet.
Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbe kilitliyor her şeyi.
Evet.
Çünkü yalan dille söyleniyor. Harama gözle bakılıyor. Çalma elle yapılıyor ama bunların hepsiyle ilgili itikatta, terbiyede, eğitimde sorun olduğu için ortaya çıkıyor bunlar. Yani dağınık merkezlerde suçluyu arama yerine ana merkezde el koymak gerekiyor suçluya. Ana merkezimiz kalbimiz bizim.
Evet.
Kalpteki arızalar, bu arıza kötü arkadaştan olabilir. Kötü eğitimden olabilir, Allah korkusunun azalmasından olabilir, her halükarda ahlaksızlık diye bildiğimiz herhangi bir şeyin temelinde kalp var. Kalbi bozuk olan insanın gözünden de arıza beklenir, dilinden de arıza beklenir, yürürken ayağının sekmesinden de bir arıza beklenir. Yani çünkü ana merkezde arıza var. Bu sebeple Gazali'yi okuyanlar kalp kavramının çok yoğun kullanıldığını göreceklerdir.
Evet.
Sık sık kalbe atıf yapıyor. Kalbinde şu var, kalbini düzelt, kalbin bozulmuş kavramı. Biz de nispeten Türkçe'de kullanırken kalbi temiz diyoruz mesela.
Evet.
Bunu mecazi olarak söylüyoruz tabii yani kalbi temiz bir sorun yok bu adamda.
Hı-hı.
Mesela çocuğun tertemiz kalbi var diyoruz.
Evet.
Çocuğun tertemiz dolayısıyla çocuk bir yanlış söylese de sürçtü diyoruz. Dili
evet.
sürçtü diyoruz. Ama yaşlı birinden tereddüt ediyoruz. Bunun kalbi kan damarlarında sorun var bunun diye düşünüyoruz. Gazali kalbi merkez alıyor. Bu merkez aldığı kalpten düzeltmeyi ve bozulma nedenlerini keşfetmeye çalışıyor. Mühlikat dediği kalpteki arıza nedeniyle helake sürükleyen, çöküşe sürükleyen şeyler. En başta şirk tabii. Allah-u Teala'ya imandaki arızalar, itikat bozuklukları. Belki buna bidatı itikat düzeyinde yanlış yerlerde sahiplenme. Ondan sonra işte bizim günlük hayatımızda kötü diye bildiğimiz yalan, iftira.
Bu mühlikatı hocam bilmek... Yani bir şey sağlıyor mu mümine? Bir ne sağlıyor? Yani bunlar hastalıktır. Bunlar helake sürükler. Bunu bilmemiz
bir
gerekiyor.
Bir defa bilmediğinden nasıl kaçacak ki insan?
Evet, evet.
Yani bilmediğinden kaçması mümkün olmadığına göre insan öğrenecek.
Evet.
Öğrenecek. Reklamı yapılmadan, reklam düzeyine taşınmadan kötülüklerin de öğretilmesi lazım.
Evet.
Yoksa insan bilmediğini tuzak olarak karşısında bulur ve o gün de içine düşer. Mesela Allah-u Teala niye Firavun'u anlatıyor? Niye kafirleri, Nemrutları bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Yani kötülüğün simgesi bunlar. Yuvarlanan bunların düştüğü çukura düşecek.
Evet.
Demek istediği için Allah-u Teala bize bakıyoruz ki Firavun'un cümlelerini ayrıntılarına kadar anlatıyor Allah-u Teala.
Evet.
Şöyle dedi, şöyle yaptı diyor. Yanındakilere dedi ki diyor. Halbuki bunlar belki de ya gerek yok Firavun kötüdür deyip bırakabilirdi Allah-u Teala. Ama bize izahını biraz daha geniş tutuyor ki tanıyalım, bilelim.
Burası tehlike alanı.
Tehlike alanı.
Adımınızı atmayın oraya.
Yani mi? Mesela ateşin yakıcı olduğunu biz çocuğa öğretiyoruz.
Evet.
Yani demliğe tutmasın diye parmağını yaklaştırıyoruz. Bak ciz bu diyoruz.
Evet.
O da bir hafif değer gibi oluyor. Çocuk demliği daha hiç masada gördüğünde yanaşmıyor ona.
Evet.
Yani çünkü aksi takdirde demliği öğrendiğinde belki dizi eliye yanmış olacak o çocuğun.
Evet.
Yani büyük bir felaketten önce tanıtmak gerekiyor. Yoksa
Gazali de sanki bir İslam toplumunun mürebbisi gibi, anne gibi böyle değil mi?
Yani daha
bunlar öte, tehlikeli alanlardır.
Yani toplumda düzeltme, ıslah projesinin sahibi Gazali.
Evet.
Yani bunları bütün mesela tasavvuf kitaplarının büyük bölümü bu konudur. Yani kalp ıslahıdır. Ama Gazali'nin getirdiği fark mesela bir yalanı, bir gıybeti haramdır, günahtır diye kesip atmıyor. Daha ilerilere gidiyor. Bunun o günkü şartlarda sosyolojik tahlillerini yapıyor.
O tahlil de bence çok önemli değil mi hocam? Yani insan fark edemiyor. Yani bir problemli alanı şöyle diyorum mesela bir doktor, ben iyi doktor diyorum. Mesela hastalığı analiz eden, anlatmaya çalışan, bu şu sebepten kaynaklanır, şunlara dikkat edersen şu olmaz gibi izah eden insanlar iyi doktordur diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Değil mi hocam?
Kesinlikle tabii.
Yani sadece ilacı veren değil, yani aynı zamanda
o
zihni açan değil mi?
O eczacıdır.
Evet. Yani, zihni açan yani bilinçlendiren. Evet.
Hastayı önce kendisi hastalığa ikna oluyor. Hastayı ikna ediyor tedaviye oluşum ve tedavi süreci
evet.
açısından. Doktor bu. Gazali iyi bir doktor gerçekten.
Evet,
iyi bir doktor.
Çok
ve çok takdire şayan bölümü hocam. Mesela Gazali İhya'yı 80 yaşlarında yazsa idealdi. Yani 80 yaşlarında toplumu 80 sene
kemal ehli falan
yani hayat tecrübesi yeterli.
Evet.
Gerçekten.
Derdik.
Yani hayat hiçbir şey, kitap okumasa bile
evet.
80 sene görmüş adam. Mesela bizim Anadolu'da bir köyde 80 yaşında bir dedeye tamam romatizmalarına karşı tedbir alacağız. Gel sen bize bir tecrübeni anlat desek. Tarım yaptıysa en azından tarımda bir ciltlik bir kitap verir bize.
Evet.
Şöyle olunca don oldu, böyle oldu. 80 kere tarla ekmiş bu adam.
Evet.
Misal yani.
Evet.
Gazali 40'lı yaşlarında o dev çalışmalara imza atıyor rahmetullahi aleyh.
Evet.
Büyük eserler bırakıyor.
Evet.
Hayat tecrübesi. Demek ki yani görüş mesafesi çok uzun Gazali'nin.
Evet.
Yani birilerinin 80 yaşında görebileceği şeyleri 40 yaşında görmüş. Görüyor ve gördüğünde de bir rüya görür gibi görmüyor. Yani kat'i inanıyor kendisine, dirayetine güveniyor. Bunlar böyledir diyor. Yazıyor. Üzerinden 3, 5, 7, 8, 9 asır geçtikten sonra bakıyoruz ki Allah rahmet etsin diyoruz. Çok güzel tespitler
evet.
yapmış. Şüphesiz masum olduğunu iddia etmiyoruz. Hata yok demiyoruz. Yani daha önce konuştuğumuz gibi Gazali'nin rahmetullahi aleyh kitabında keşke bu böyle olmasaydı, böyle denmişseydi cümleler var mı? Var.
Vardır,
peki
evet.
Gazali'de 20 bin cümle var kitabında diyelim. 4 tanesinde böyle bir hata bulunur. Kur'an mı bu? Elbette hata bulunacak canım.
Evet.
Belki nazar boncuğu gibidir yani Gazali'nin
evet,
o cümleleri.
Evet.
Kaldı ki onlar da neticede kendisinden önce de söylenmiş sözler. Yani tercih etmeseydi bu cümleyi diyeceğimiz şeyler Gazali'nin. Dolayısıyla Gazali raflarımızdan indirmeyi mucip şeyler değil bunlar.
Bu şey konusunda hocam kalp hastalığı dedik. Yani kalbi fark etme noktasında da problemlerimiz var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani bunların birer kalp hastalığı ve kalbin tedavisiyle bunların tedavi olabileceği, kalp bilinci diyebileceğimiz bir şey yeterli mi? Nasıl bakıyorsunuz?
Şimdi bunun bir felsefesi var.
Evet.
O felsefeyi herkes konuşuyor zaten. Şimdi kalp denmiyor da vicdan deniyor, vicdan eğitimi diyor vesaire. Fakat şu var, bu kesinlikle bu ümmetin içinde şu kalp eğitimi, kalp evet. kontrolü,
evet.
kalp dizaynı, dizayn da gerekiyor kalbe. Bu ümmetin içinde bir branş olarak kalmalı. Kaldı evet. da tasavvuf bu işi yapıyor.
Evet.
Kalp eğitimi yapıyor. Bundan %100 uzak duralım dediğimiz zaman yani beton yığınlarına döneriz. Tabiatın olmadığı beton yığını şehirler gibi bir Müslüman oluruz o zaman.
Hocam ben şöyle bir cümle kurarım zaman zaman. Yani adı tasavvuf olsun olmasın derim. Yani bir Müslümanın kalp meselesi olmalıdır derim. Bir kalp işçiliği diye bir zaruret var derim. Yani o işi sanki tasavvufun ötesinde, yani herkesin hassasiyeti gibi mi görmek lazım?
Herkesin zorunluluğu
evet.
ama yığılan hayat birikimi engelliyor bunu görmeyi.
Evet.
İnce ayar yapılamıyor hocam.
Evet.
Yani kalp ayarları ince ayarlardır.
Evet.
Bu ince ayarları kendisi yapamıyor insanlar. Bu yüzden pek çok alim, koca koca kitaplar yazmış insanlar gidip bir Şeyh Efendi'nin önüne diz çökme ihtiyacı hissetmiş.
Evet.
O onun talebesi olacak durumda değil belki de.
Evet.
Yani belki
İslami bilgi birikimi itibar.
Bilgi birikimi bakımından işte fıkıh kitabı yazmış bir alim.
Evet.
Gidiyor. Doğru dürüst onun kitaplarını okuyarak fıkıh öğrenmiş birisidir belki. Gidiyor onun önünde diz çöküyor. Kendimde kabalık hissediyorum diyor. Bunu nasıl düzelteceğim diyor. Bir ince ayar kesinlikle söz konusudur. Bunu isterseniz ben şöyle benzeteyim. Mühendis kim, mimar kim hocam?
Evet.
Bir iç mimar diye bir branş var.
Evet.
Yani oturacağınız evin, ofisin içine şekil yapıyor adam.
İç mimar dediniz ya, kalp mimarı gibi bir
yani
şey.
Yani iç mimar.
Evet.
Halbuki evi yapan eden hep mühendistir yani. Yapıyor, çiziyor. Ondan sonra 4 oda yapıyor. Ama o inşaat süresi kadar iç mimar çalışıyor orada.
Evet.
Oturunca zevkle oturulur hale getiriyor evi.
Evet.
Köşelerine şekil veriyor, ampullerine şekil veriyor. Yani iç mimarsız da olur mu bu ev? Olur. Ama insan hayatı ilerledikçe, parası oldukça iç mimarı daha çok kullanmaya başlıyor bu
evet.
sefer. Yani kalp alemimiz bizim ihmal edildiğinde belki yani hemen kafir oldu herkes sözünü kullanamayız.
Evet.
Yani o derece değil çünkü iman belli,
evet.
şartları belli. Ama hanımına zulmeden bir insan oluşmasına da bir anlam veremeyiz. Ya Müslüman bu işi niye yaptı deriz.
Evet.
Mesela Müslüman bir bakkal bu adamın 50 kuruşuna niye tenezzül etti de eksik tarttı diye tereddüt ederiz. Niye? İç ayar sorunu var. Yani kantarı ton tartıyor. Gram evet. tartmıyor onun.
Evet.
Yani gramlardan anlamıyor.
Evet.
İç mimar sorunu var.
Oduncu kantarı falan diyor.
Yani şimdi yani. İnsanlar oduncu nedir bilmiyor.
Kömür kantarı. Evet. Yani
kömür kantarı diyor. Yani ince tartmıyor. Halbuki mümin yani kuyumcu kantarıyla, kuyumcu terazisiyle iş yapması lazım.
Evet.
Kuyumcu diyor. Büyük büyük bir güne gidiyor. Ahiret gününe gidiyoruz. İşte boynuzlu koçun boynuzsuz koyunla hesaplaşacağı yere gidiyoruz biz gibi bir düşüncelerimiz.
Göz kaş işaretiyle yaptıklarımızın bile
ya,
değil mi hesaba.
Veylün likülli hümezetin lümeze
evet,
yani
evet.
dudak büktün bu görünmez etmez anlaşılmaz bir şey ama ahirette hesabı
giriyor
var.
Giriyor mu girmiyor mu?
Ahirette evet. hesabı var bunun. Bu ince ayarlar dikkat edilmediğinde kısa devreler oluyor insanda.
Evet.
Sen tesisatın döşeli olduğu halde kısa devre oluyor.
Evet.
Kısa devre de sürekli sorun. Elektrik
evet.
kesintilerine neden oluyor. Yani
evet.
enerji kesintisine neden olduğu için de enerjisiz Müslüman. En kritik anda devreye girmeyen iman sorunlarıyla
evet.
karşılaşıyoruz. Yani bu sebeple camiye Müslüman ayaklarıyla gider ama kalbini götürmek için gider camiye.
Evet.
Yani bizim
asıl gün, kalbin kalp camiye girmesi edecek. Tabii.
Şimdi kalp o bakıma giriyor günde 5 defa. Orada ayarları düzeltiliyor. 5 defa fabrika ayarlarına, iman ayarlarına taşınıyor. Ondan sonra çıkınca işte namazın potasında erimiş, güzel şekil almış bir mümin olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir şeyh efendi tasavvufta yapmış. Bir sorun yok. Filanca alim hadis kitabı okuyarak yapmış. Sorun yok. Filanca fıkıh kitabı okuyarak sağlamış. Yani bizim gayemiz üzüm yemektir.
Evet.
Yani bağcı ile bir alıp vereceğimiz yok bizim. Üzümdür asas gaye. Dolayısıyla Allah korkusu, ahiret heyecanı ve insan olma nezaketi, narinliği sağlansın. Bunun ismi ne olursa olsun.
Evet.
Bu açıdan bakıldığında mesela tasavvuf, ki İmam Gazali'yi konuşurken biz tasavvuf konuşmuş evet. oluyoruz. Çünkü tasavvufun umde kitaplarından evet, evet. birisi. Yani bu bakımdan tasavvuf İslam'ın imanının şartlarından bir şart değil. Ama ince ayar kurumu olarak çok çok iş gören bir kurum.
Evet.
İki uçtan orta yerde böyle durabiliriz.
Hocam burada bir şey daha var. Şimdi Gazali bu işte kibir gibi, gıybet gibi, şirk, nifak vesaire bunları tahlil ediyor diyoruz. Yani bu hastalıkların nasıl oluştuğunu, insanın neden bu hastalıklara düçar hale geldiğini tahlil ediyor. Şimdi normalde tedavide de bu tahlillerin önemli rolü olmalı, değil mi? Yani
tabii, tabii.
Yani o işleri tedavi edecek. İster kendisi tedavi etsin insan, ister bir bu işleri tedavi edecek bir kişinin önüne diz çöksün.
Hizmet satın alsın.
Hizmet satın alsın. Çok güzel. O hizmeti verecek olan insanların da mesela Gazali gibi yani bu tehlikeli alanları, helake sürükleyecek alanları tahlil edebilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi
ne
burada bilmiyorum, ayrıntısına girmeden Gazali için yapılabilecek tenkitlerden biri, Gazali bu işin pratiğinden gelmiyor. Kitabım evet. kitaptan geliyor. Yani Gazali bir tekkede birkaç bin müridiyle oturmuş kalkmış birisi değil.
Değil yani,
yani vakti yok.
Önüne birisi problemli biri gelip de onun kalbini onarmış değil yani. O,
yani şöyle, gerçi ömrünün son kısmında baba toprağını da bir yer, bir cami ve bir tekke yapıp öyle yaşamayı düşündü de Allah-u Teala ona görevin bitti dedi, aldı onu.
Evet.
Son ondan yani 55 yaşından sonra planı oydu.
Evet.
Oturup işte bildiğimiz tekke. Kurdu da, tekkesini kurdu. Nasip olmadı ona uzun süre evet. orada. Belki kardeşi devam ettirmiştir. Bir de abisi var onun.
Evet.
Veya kardeşi diyelim. O herhalde devam, onu iyi bilmiyorum, devam ettirmiş olabilir. O da aynı meşrepten evet. öyle. Onun gibi alim birisi kardeşi de. Gazali kitaptan geliyor. Yani masasından bu işleri planlamış. Ama benim şahsi kanaatim o ki, mesela bir yazarla o işin pratisyeni arasında, çekirdekten geleni arasında %50 fark olur diyelim. Gazali'de bu fark %50 değil. %20, %30 misal belki fark olabilir. Yani sen masada yazdın bunları. Anadolu'nun, Kastamonu'nun bir kasabasında da 20 senedir insanları irşad ediyor bu zat.
Evet.
Kitap mitap yazdığı yok ama o köyde de insanlar Allah'tan korkuyorlar bunun irşadı sayesinde. Gazali'de
peki,
bu fark var.
Peki şöyle bir şey sorayım hocam. Yani bu hani alaylı diyelim.
Alaylı ifade.
Alaylı böyle bu işin fiiliyatında bulunan bir mürşit diyelim ki, ya da bir böyle bir mürebbi bir insan. Gazali'nin kitaptan gelen çizgisiyle bunun hani iç içe geçmesi diye bir zaruretten söz edilebilir mi? Yani o alaylı insanlar Gazali'nin bu yani kalp iklimine yönelik tahlillerini bilmiş olsalar daha müessir neticeler.
O noktaya gelecektim zaten.
Evet.
Şimdi Gazali alaydan gelmiyor. Alaylı değil ama alaylı birinin talebesi. Yani
evet.
Gazali bir defa yetişirken Tusi dediğimiz bir tasavvuf erbabı birisinin ana hatlarını çizdiği bir sistemden geliyor.
O mecrada yani.
Cüveyni asas hocası, şeyhi kadim kültürü %100 ona aktarıyor. Yani Gazali işte İngiltere'ye gitti, orada doktora tezini yaptı, toplumun başına mühendis olarak geldi, öyle bir tip değil. Çekirdeğin içinden geliyor zaten, geliyor. O toplumun içinden geliyor ama kendisinin uzmanlığını tatbik ettirdiği bir çiftliği yok.
Evet.
O alanda. Dolayısıyla Gazali'nin bu tarafında belki bir eksiklik görülebilir, ya sen bunları yazdın.
Ben bunu Gazali ile ilgili sormadım hocam. Yani diyelim bugün.
Ama biz hazır Gazali'yi konuşuyoruz diye itham görmemek için de hep Gazali üzerinden konuşuyorum.
Yani bugünden diyorum. Tabii. Yani bugünden de diyelim ki bir mürşit aynı zamanda bir psikiyatri görevi. Değil mi? Yapıyor öyle. Yani öyle bir, yani kendisine geliyor. Diyelim ki mühlikattan herhangi birisine maruz kalmış bir insan geliyor. Onu görmek, derdini anlamak, değil mi hocam? Ve şunu yaparsan şöyle olur, sağlığına kavuşursun diyebilmek için de yani Gazali'nin o bize verdiği kalp tahlilleri, değil mi? İnsan şu sebeple gıybete yönelir diyor mesela, değil mi? Kibirin şimdi hocam, kaynağı şudur diyor.
Koca karı ilacı diye bir ilaç var mı?
Var.
Bir de tıp ilaçları var.
Tabii. Alternatif tıp deniyor şimdi koca karı ilaçlarda.
Bizde biraz daha herhalde düşük. Alternatif tıbbın da gene bir tıbbın şeyi var herhalde.
Bir alt kademeleri, evet.
Çünkü alternatif tıp yine bir laboratuvar kutu mutu görüyor. Öbürü teknede yapıyor doğru, ilacını evet. Yani onu. Şimdi alternatif tıp veya kocakarı ilacı ne dersek diyelim, durumunda olduğu zaman bir mürebbi, yani nihayetinde yasal değil neticede. Tıpkı bunun gibi yasal değil o zaman. Kesinlikle.
Yasalı İslam ölçüleri
yani,
açısından.
Yasal mı? Manasında şunu söylüyorum, yani aklına kesiyor, şöyle yap diyorsun. Ya bunu bir yere dayandırman lazım, o da Gazali'dir.
Evet.
Gazali gibidir, muhasibidir. Yani birine dayandırmadığın sürece sen koca karı ilacı yapıyorsun.
Bu belki işin geleneği var, klasiği var.
Bu klasik işte Gazali'de bir zirveye oturuyor.
Evet.
Muhasibi de çok uçuk kalıyor. Yani yetişilmez bir hedef gibi duruyor. Hasan Basri örneğinde yetişilmez duruyor. Gazali dengeliyor bunu.
Evet.
Bir yerde oturtuyor. Dolayısıyla bir Gazali tanımak, siz mürşitten, mürebbiden örnek verdiniz. Ben anne diyeyim size.
Evet.
Şunu düşünüyorum ben, Gazali'den okumuş birisi olarak ve baba olan bir insan olarak söylüyorum. Gazali'yi böyle roman gibi değil, ders kitabı gibi okumuş bir annenin yetiştirdiği çocuk, mesela ikinci çocuğu olsun diyelim. Hı hı. Birinci çocuğunu da Gazali'den önce yetiştirsin. O iki çocuğu oturtalım, biz fark ederiz bu farkı hocam.
Allah Allah.
Hissedilir.
Yani çocuğunu tanır o anne. Gazali'nin tanır. Verdiği çerçevelerle.
O Gazali'nin verdiği eğitimle evet. Namaza alıştırdığı çocuk farklıdır. Evet. Oruca alıştırdığı çocuk farklıdır. Annenin diline yansır Gazali.
Evet.
Eline yansır. Yani annenin uykusuna yansır. O anne mücahitleşmeye doğru gider.
Evet.
Bu bir Gazali'nin sırrı değil, eğitim sırrı bu. Yani pedagoji dersi görenler, görmeyenlere göre neden yetkili etkili oluyorlar? Yani insana ait sırları tanıyorlar. Gazali içinde pedagoji, psikoloji, sosyolojinin temel mantığı bulunan bir eserdir. İhya-i Ulumuddin dediğimiz. Kesinlikle anne farklıdır Gazali okuduktan sonra. Bir İmam Hatip öğretmeninin Gazali okumuşuyla, ama not tutarak, altını çizerek kastediyorum.
Gazali okumuş, alıcı gözle.
Alıcı niyetiyle. Öbür mesela bazı arkadaşlar duyuyorum,
kültür olarak okuyorlar.
Toplanıp esniye okuyorlar. Yani evet. Bu sevap olur, ayet hadis geçiyor arada. Yani evet. O kadar. O öteye gidemez o.
Evet.
Yani bir not tutmadıkça kitap niye okunur onu merak ediyorum ben. Yani insan bir kitabı okurken veya dinlerken bir şeyler yazmalı. Çizdiğin yer senin aklında kalma ihtimali olan yer.
Şey derler hocam, Süheyl Ünver merhum mesela bir yere konferansa çağrıldığında not tutulmuyorsa konuşma yapmazmış, geri dönermiş. Yani herkesin elinde bir not defteri olması lazım. Ve not almaları lazım. Yani ciddiye aldığınız...
O zaman o pek konuşamamıştır hocam.
Çünkü not alınmıyor diyorsunuz, değil mi?
Alınamıyor maalesef. Yani alınamıyor diye.
Yavaş yavaş bu cep telefonlarıyla vesaire şey yapıyorlar.
Ben şunu söyleyeyim hocam, cep telefonu ve kayıt cihazları olumsuz sonuç veriyor. Nasıl olsa bir daha dinlerim diye o arada kestiriyor insanları.
Evet.
Yani o andaki ciddiyet çok önemli.
Evet, güzel.
Çünkü seçmeye çalışıyorsun.
Güzel.
Cümle yakalamaya çalışıyorsun. Evet. O çok
altını
önemli.
Altını çizmek, evet, cümle yakalamak.
Yani hatırlıyor musunuz, biz Hamzalı kursunda sizin dikkatinizi çekmişti.
Evet, tabii.
Yani
çocuklar
cümle seçimleri çok dikkatli değil mi? Ya. Önemli yerleri hemen kaleme evet. sarılıyor çocuk.
Evet.
O anda tutmak bir eğitim tarzı.
Aynen, doğru.
Kayıt alıyorum, dinleyeceğim diyorsan kitap var zaten
aynen,
piyasada. O kitabı bir daha oku. Bu ertelemedir. Ertelemede hayır yok.
Evet,
ertelemede
doğru.
hayır yok. Dolayısıyla Gazali notları tutmuş bir öğretmen, İmam Hatip öğretmeni hocam farklıdır. Doludur o. Dudaklarının hareketi öğrencinin gözünde şekil alır. Bu çok önemli.
Şimdi bizim bu programı dinleyen bir anne hocam, eminim ki farklı olacak.
İnşallah.
Bir öğretmen eminim ki farklı olacak.
Ama bir şartla
olacak.
O anneler bize dua edecek hocam.
İnşallah.
Biz de dua
İnşallah.
Bekliyoruz
bu
yüzden.
Bu programın bereketi de odur hocam.
Yalnız şunu tavsiye edeceğim hocam. Bir anne evinin işi, yavrularıyla meşgul bir anne, koca kaç bin sayfalık İhya-ül-Umuddin'i baştan sona okumaya kalktığı zaman başarısı çok düşük.
Yorulur kısası.
Yani biter, pili biter. Ben şunu tavsiye ediyorum. Bölüm seçip okunsun.
Güzel.
Mesela biz neyi bahsettik? Helak edici şeyler.
Mühlikat, helak edici.
Son ciltte helak evet. edici şeyleri bulalım, mühlikatı.
Oradan başlayalım.
Mesela kadınlar için dedikodu bölümü başlığı.
Evet.
Biz ailece bunu çözelim. Yani peyniri dilim dilim yudumlamak daha kolay.
Evet.
Ekmeği de dilim dilim çiğnemek çok daha kolay. Gazali dev bir dünya. İki, sözlük yanında olmadan okuyacağımız bir Türkçe kitap da yok artık.
Evet.
Çünkü günlük hayatımızda kullandığımız Türkçe, çok. Kitap Türkçesinin %20'si belki. Bilmiyorum yani, okumuşlar için %50 olsun bu. Siz ne tahmin ediyorsunuz? Ne orandadır
öyledir
yani?
Öyledir hocam, öyledir. Yani çok sınırlı kelimelerle konuşuyoruz.
Uzun cümle kullanılamıyor
yani bir yerde,
mesela.
Bir yerde ben böyle bir hani Osmanlıca da demeyeceğim. Yani biraz daha böyle 50 yıl önce de kullanılan bir kelimeyi biraz da harflerin hakkını vererek konuştum, söyledim. Oradan birisi... Hocam dedi, sizi böyle bir kelimeyi kullandığınız için tebrik ederim dedi. Yani bazen bir kelime bile yaşıyorsa yani o bir tebrike şayan oluyor.
Bir gariplik ama bu.
Evet yani doğru
dil,
tabii.
Dilimizin...
Fakirleşiyoruz hocam.
Mesela devlet kurumları da üçer harfli, dörder harfli sembollere dönüştü hep. İşte
evet.
MİT diyor mesela.
İçişleri BMM diyor.
Ha, Allah'tan İçişleri Bakanlığı deniyor, bakalım iç mi bir şey denecek ona mesela. Hep kısaltmaya gidildi.
Doğru.
Bu kısaltma dili de kısaltıyor bu arada.
Doğru, evet.
Duygularımızı sembollerle anlatır olduk. Mesela evet. dikkat ediyor musunuz? Bazen bana mesajlar geliyor, ben asla kullanmam. Böyle bir gülücük resmi, el sallama resmi telefonda, meğer o yazı çeşidiymiş.
Evet.
Alfabesi de varmış, ben bunu yeni öğrendim.
Evet evet.
Benim çocuk dedi
geliyor.
Bak baba, burada alfabesi var bunun, bunlara bas dedi. Ya git işine ben konuşurum dedi. Yani dil özürlü insanın alfabe bilmeyen bir insanın alfabesi oluşturulmuş gibi bize alfabe oluşuyor. Evet. Bu sebeple annelerime, öğretmene bunu tavsiye edemem. Ayıptır bu tavsiyenin
evet.
sözlüğü vardır. Annelerimize, bacılarımıza tavsiyem, sözlük bulundursunlar, üşenmesinler.
Evet.
Sözlük kullansınlar. %70 anladıysa kelimeyi, o cümlede düzelir zaten. Ama
evet.
bir kelime %40'larda anlaşılması açısından, mesela annenin istihkakındandır diyor. Allah Allah, istihkak. Sözlüğe bakacaksın.
Evet.
Çünkü bunu Allah'ın izniyle bir defa bakarsın.
Tabii,
ondan sonra
tabii.
o kelime senin
tabii.
olur. Mesela İhya'dan 100 sayfa okuduk diyelim. 50 kelime kazandırsın sözlüğümüze bu.
Çok güzel.
Yani
evet.
paradan korkarsın, zekatını ne yapacağım diye. Kelimenin fazlasının zekatı yok yani, bir sıkıntı yok. Kelime
evet,
bol bol
evet.
kullanmamız gerekiyor. Sözlüklü, altını çizerek, kitabın altını çizmek hiç günah değil. Kitap kirlenmiyor ne olursa
evet.
olsun, altını çizerek. Bir de
daha size mal oluyor.
Sizin altı çizilen yer işaret koyduğun, evet, senin. Evet. O, ben onu şöyle benzetiyorum
hocam. Hepimiz de onu yapmışızdır hocam.
Hocam başka türlü öğrenilmiyor. Evet. Yani koyun bakmaya gidiyorsunuz Kurban Bayramı'nda. Bir tanesine pazarlık ediyorsunuz. Boyuyor kulağını.
Evet.
Boynuzunu boyuyor, bu senin diyor.
Evet.
Yani o kitap koca bir sürü gibi duruyor. İçinde işaretlediğin senin olabilir.
Ben de gençlere mutlaka not alın diyorum. Yani okurken not alın mutlaka.
Bir de anne mesela 10 günde o bölümü okudu diyelim. Evet. Edip bir deftere de mesela %1'i düzeyinde özetlemeli bunu. Mesela işte dedikodu bölümünü okudum mühlikattan. O altını çizdikleri yazsa, o onun not defteri
müktesebatı
oluyor. Müktesebatı oluyor. Onu %100 kullanma kudretinde oluyor, evet, artık. Bir ay sonra o hanımı, eşi gördüğünde veya yakınları gördüğünde tavırlarında bile onu fark ederler.
Doğru.
Nasıl mesela bir insan tatile gidiyor, dönüşte yüzü işte güneşte yanmış oluyor, bitkin, yorgun oluyorlar. Tatilden geldiği anlaşılıyor ama. Araba kullanmasından bile belli oluyor.
Tabii, evet.
Yani İhya okuduktan sonra, Riyaz-ı Salih'in okuduktan sonraki günlerimiz bizim öyle olur aslında.
Evet, o yoğurur insanı.
Yoğurur. Onu eğer bu şekilde beceremiyorsa insan, ne oluyor? Bir defa İhya Ulumeddin içinde her sayfada 30-40 defa Allah ve Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu bereket bir defa. Buna bir sıkıntı yok.
Her halükarda bir kazancı var insanın.
Ama bu kazancın kaymağını da yiyebiliriz. Niye çömeleğini falan yiyelim? Kaymağını da yeriz bunu yani.
İnşallah.
İnşallah.
Biraz da hocam bu münciyata da azıcık geçelim diyorum. Münciyat neyi kapsıyor?
Kurtarıcılar.
Kurtarıcılar nedir? Ne kurtarıyor bizi? Şimdi neden onu...
helak diye bir sorunumuz var mı?
Var, evet.
Ve bu helake bir yerden bulaşıyor muyuz muhakkak?
Maalesef.
İşte şu haramdı, bu mekruhtu.
Gözümüz derken bulaşıyor, kulağımız bulaşıyor, kalbimiz bulaşıyor, neyse.
Hiçbir şeyini bulaştırmayan boş durduğu için bulaşmıştır.
Evet.
Boş durmak da bir suç çünkü.
Evet.
Yani Müslüman olarak boş durmak. O zaman bizim kurtulmamız lazım.
Evet, güzel.
Bu kurtulmamız nedir? Hı hı. Nelerle kurtulabilirim? Hemen karşıma tövbeyi çıkarıyor. Tövbe en büyük kurtarıcıdır, dikkat
evet,
et diyor.
Güzel.
Tövbeyi ihmal etme, tövbe senin hayatındır diyor.
Evet.
Ondan sonra istiğfarı
demek
unutma
ki,
diyor.
Yani Müslümanın belki ana gündemlerden biri değil mi hocam? Tövbe diye bir hassasiyeti olacak.
Başımıza gelmiş en ağır suçlardan biri hocam. Tövbeyi kumarbazların, eceli yaklaşmışların, hacca gitmeyi düşünenlerin işi zannedişimizdir.
Evet.
Halbuki genç asas tövbe yapmalı.
Evet.
Asas küçük günahları olanlar tövbeye hemen sarılmalı ki, kolay çünkü bu.
Evet.
Birikmeden, turşusu kurulmadan bu işi yapmak
ya,
lazım.
Evet, evet.
Yani tövbelik bir suç bu, bunu erteleme hastalığı.
Tövbe, evet.
Dolayısıyla en büyük kurtarıcı küfürden iman ederek tövbe.
Evet.
Kebairi terk ederek tövbe, anne babaya hata yapıldıysa gidip ayaklarına kapanarak tövbe, kul hakkı hatası varsa kul hakkını gidip sahibine vererek tövbe, ibadet ihmali varsa, namaz ihmali, onları kaza ederek tövbe, oruç ihmali varsa onları bir evlat yetiştirirken, eş ilişkilerinde bir hata yapıldıysa zararın en yakınından dönerek tövbe. Çünkü telafisi yok. Çocuğun ilk 10 senesi gitmiş.
Evet.
Ama bunun tövbesi var mı? Var. Zararın neresinden dönersen. Tövbe ettikten sonra ikinci basamağa çıkarıyor. İkinci basamakta da diyor ki, şimdi sürekli istiğfar et. Allah'tan mağfiret iste. Geçmişi kapalı tutsun Allah.
Evet.
İstiğfar tövbenin cilası.
Evet.
Ve rızkın bollaşma nedeni. Mesela ısrarla vurguluyor, istiğfar sayesinde mümin ayakta durur diyor.
Kurtuluş basamaklarından.
Üçüncü basamağa getiriyor bu sefer. Tövbe ettin, istiğfarla o tövbeyi güçlendirdin. Şimdi Allah'a tesbihe başla diyor.
Evet.
Şimdi tesbihe başla, birikim yap yani.
Evet.
Artık kâra, şirketi kâra geçir. Ne yap? İşte zikrullah yap, işte Kur'an oku. Yani takatı kadar.
Belki o da tevbeyi tahkim gibi bir şeydir. Yani yeniden, Allah ile beraberlik.
Yeniden tevbe pozisyonuna düşmemek için yatırım yapman
yatırım
gerekiyor.
Yapıyor, evet.
Çünkü boş durduğun her an senin için tevbeye zorlayacak ya da tövbenin nedeni olacak bir günaha sevk edecek seni şeytan. Bu arada Gazali bütün bu yatırım, bu projelerini anlatırken tek olmadığımızı, bir rakibimiz şeytan olduğunu, şeytana karşı bunların hepsini yapmak zorunda olduğumuz, yani biz savaş içindeyiz biz şeytanla, biz adeta bu savaşta o sürekli ok atıyor.
Evet.
Sen atmazsan o atıyor. Ya sen savunup ona karşı taarruzda bulunacaksın, ya da şöyle bir mola vereyim dediğin yerde ok yağmuruna tutacak seni.
Ya, Allah
ve berbat edecek diye tavsiye ediyor. Mühlikat ve münciyatın şöyle milyonda bir özeti bu kadar hocam.
Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Amin cümlemize.
Allah İmam Gazali'den, böyle güzel İslam alimlerinden, Allah dostlarından razı olsun.
Amin.
Yani aradan asırlar geçiyor. Asırlar geçiyor. Yolumuzu ışıtan, aydınlatan.
Ne asırlar hocam? Sanki geçen hafta İstanbul'daydı,
evet,
gibi.
Ölçüler veriyorlar. Allah razı olsun cümlesinden. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun hocam.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.